A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye Sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün önemli bir konu, belki de çok çok sık televizyonlarda ve radyolarda özellikle farkına varmadığımız ya da konuşulmamış konulardan bir tanesini konuşmaya gayret edeceğiz. Homeopati konuşacağız. Özellikle dünyada sık kullanılan birçok hastalıklarda ve koruyucu hekimlikte, hatta acil ve ilk yardım gerektiren durumlarda kullanılan bir tedavi yöntemi. Ülkemizde de uygulanmaya başladı. Ülkemizde de çok güzel uygulanıyor. Artık eğitimleri veriliyor. Bu noktada hekim arkadaşlarımız homeopati ile ilgili kurslara gidiyorlar ve sonuçta ilgili belgeleri alıp aktif olarak sağlık sektöründe kullanıyorlar ve bu aşamada da biz homeopati ile ilgili olarak da bir uzman konuk etmek istedik ve sevgili dostum doçent doktor Eren Çetin, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'ndan ve ayrıca kendisi bütüncül ve bireysel tıpla ilgileniyor. Davet ettik ve bizi kırmadı ve şu an stüdyomuzda. Sevgili Eren Hocam, hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Seni burada ağırlamak bizim için gerçekten çok gurur verici. Bugün özellikle homeopati ile ilgili birçok soruyu seninle paylaşacağız. Ama tabii bu bize yetmeyecek. İleriki programlarımızda seni davet edeceğiz inşallah.
Çok hem teşekkürler.
Bütüncül ve bireysel tıpla ilgili konularda.
Sizi görünce böyle bir enerji geldi. Ziyaret biçeğiniz için değil mi hakikaten? Hem alacağız hem vereceğiz. Çok teşekkürler.
Eyvallah.
Sağ olun.
Eren Hocam. Tabii bu konuyla ilgili sualleriniz olabilir, katkılarınız olabilir, söylemek istedikleriniz olabilir. O nedenle telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 3419, Türkiye 0090 Ankara 312 463 3421 diyoruz. Bu arada tabii bu güzel sohbet konusunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyükterit ailesine ve program yapımcımız Ceydan Dura hanımefendiye ve teknik ekipten Aslan hanımefendiye teşekkür bir borç biliyoruz. Sevgili Eren Hocam, acep nedir bu homeopati? Nedir ve kim buldu, nasıl bulundu bu homeopati?
Aslında sevgili hocam, ben de birkaç sene öncesine kadar ben de bilmiyordum.
Evet.
Bazı yerlerde duyuyorduk homeopati, bu nedir ya, tavşanın suyunu suyu mu Allah aşkına? Böyle bir kafamızdan böyle dalga geçiyor gibi oluyorduk. Tabii şimdi büyük konuştuk, başımıza geldi.
Tam ortasına düştük, havuzun ortasına.
Bir çok sevdiğim bir yakınım, çok şiddetli rahatsızlıkları, panik atakları vardı. Biz doktor dolaşıyorduk. Yani yaklaşık biz daireden başladık, psikiyatrisinden bitirdik. Bulamadık, sonra diğer geleneksel tıp yöntemleri derken biz bir türlü çözüm bulamıyoruz.
Evet.
Bu yaklaşık bir buçuk sene kadar sürdü. Sonra bir Pakistan doktor arkadaş var, beni davet etti. Ya bizim Eren Hocam, bizim bir şey var, homeopati diye bir bilim var.
Evet.
Yani biz buna bir şey yapsak, bir de buradan bir yardım alsak diye bana bir teklif etti. Peki dedik, yani ne olacak, eğitim alalım bir bakalım. Ardından bizim maceramız başladı.
Bu arada Pakistanlı hekimle Türkiye'de.
Türkiye'de. Hah, evet. Tamam. Sağ olsun Şevket Hocam. Sonra biz kurslara başladık. Hastalar görmeye başladık. Sonra bu sevdiğimiz yakınımıza da bir baktık, çok da güzel faydalı olmaya başlayınca hakikaten şimşek çaktı. Bize çok güzel umut veren durumlar da oldu.
Süper.
Yeri geliyor bazen radyoterapi yan etkilerinde çok aciz kaldığımız yerlerde dahi homeopatik ürünleri kullanabiliyoruz. Çok güzel, yan etkisi olmaması uygun dozda verildiğinde çok yüz güldürücü sonuçlar aldığımız için
böyle oldu. Tabii şu an sevgili dinleyenlerimiz merak ediyor. Eren Hocam'ı da bu kadar etkileyen bir radyasyon onkoloğunu bu kadar etkileyen homeopati acaba nedir?
Homeopati aslında 200 yıl önce keşfedilmiş bir uygulama tarzı. Bunu aslında ilk bulan Samuel Heinemann. Hı hı. 1700'lü yılların sonunda aslında bunu bir keşfediyor. Şöyle oluyor aslında.
1700'lerin sonunda.
Evet, yaklaşık 200 yıldan fazla oldu.
Evet.
Heinemann aslında tıp fakültesini bitirdiğinde çok zehir gibi zeka var. 7 dil biliyor,
evet.
Çok iyi akıcı. Hatta 20 tane kitap çevirmiş Almancaya, bugünkü Doğu Almanya'da şu anda yeri. Sonra kütüphane ile alakalı teklif geliyor, tasnif ile alakalı gidiyor bugünkü Batı Romanya'da. Birkaç sene orada tıp kitapları haşır neşir olurken bakıyor ki sıtma salgını da var. Kinin maddesini, ilacının aslında Dr. Cullen 17 yıl öncesi yazmış makalesini. Diyor ki orada yani bu kinin aslında sıtmaya da benzer belirtileri oluşuyor. Yan etkiler de var aslında diyor. Çok ilgisini çekiyor. Hem tedavisine kullan hem de yan etkiler de benzer olsun. Aslında kitapları da karıştırdım. Baktı ki Hipokrat da bunu yazmış. M.Ö. 4. yüzyıl Anadolu'da şey. Evet. Paracelsus de ondan 300 yıl önce aynı şeyi yazmış. Yani bir ilaç aynı zamanda bir yan etkiyle olarak da aynı benzer şeyi oluşturuyor. Fakat Hahnemann bir farklı şey düşünüyor. Ben bunu sulandırıp çalkalasam ne olur? Ondan sonra bu ilaç aktif ilaçları sulandırmak suretiyle ve çalkalamak suretiyle bunların enerjilerini aslında suyu mucizesiyle beraber yüklemiş oluyor.
Evet.
Ardından aslında daha önce kini kendi üzerine denemiş. Hakikaten de sıtma benzeri, ateştir, titremedir. Evet. Bu türlü belirtiyle görünce kendi üzerine deneyip ondan sonra çalışmalarına başlıyor. Sulandırma yöntemiyle de yan etkileri bertaraf edip etkileri ortaya koymak suretiyle bir tedavi keşfediyor aslında. Hahnemann daha sonra diğer o çağda ki salgın hastalıklarla alakalı da çeşitli ilaçlar başlıyor, denemeye başlıyor.
Evet.
Napolyon'da Rusya arasında savaş var, Almanya'nın üzerinden gidiyor. 180 tane tifo hastasını vermişler Hahnemann'a. Bu da tifo tedavisini 179'un tedavi etmiş.
Oo, çok iyi.
1810'lu yıllar bu arada epey bir tanıtmaya çalışmış fakat bu olaydan sonra Avrupa'da tanınmaya başlıyor.
Evet.
Birçok kimse bu duyumdan sonra kurs almaya başlıyorlar. Geliyorlar Hahnemann'ı ziyaret ediyorlar. Hatta o kurs alanlardan birisi İstanbul'a gelmiş 1810'lu yıllar. Ama biz onu pek iyi değerlendirmemişiz maalesef. Böyle bir durum da var. Ve bütün Avrupa'ya, oradan Amerika'ya ve bütün dünyaya yavaş yavaş yayılan böyle ilginç bir tedavi yöntemi. Evet. Benzerle tedavi etmek. Zaten homeo benzer demek. Patos da hastalık demek. Yani bizim aslında alışa geldiğimiz tıp eğitimden çok farklı. Biz ne yapıyoruz genelde? Antilerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Analjezikler, antibiyotikler, hep anti. Yani semptomları aslında tedavi etmeye çalışırken çok temelde aslında ediyor muyuz acaba? Orası tabii tartışma. Kronik hastalıklarda
belirtileri tedavi ediyoruz.
Aynen öyle. Aslında kronik hastalıklarda halen bizim şu anda zorlandığımız hatta çok da adam akıllı kalıcı olarak tedavi edeceğimiz hastalıklar çok çok sınırlı.
Şunu demek istiyoruz Eren Hocam. Bir hastalığın belirtilerini değil hastalığın kökenini, kaynağını tedavi ediyoruz.
Daha sonraki tıp çalışmalar bunun öğrencileri fark etmişler ki aslında hastalıkların çok kökeninde bir zihinsel altyapı var.
Evet.
Hani benzetmek gibi olsun da böyle dinamoyu dizerler binlerce taş. En başta bir tanesi devirir. Evet. Hepsi birden devrilir ya.
Evet.
Aynı onun gibi de aslında hastalıkların hemen hemen hepsinde zihinsel bir altyapı var. İşte homeopatlar daha ziyade görüşmelerinde o zihinsel altyapıyı bulup onunla alakalı ona özgü ve belirtileriyle de eşleşen ürünleri, homeopatik remedileri aslında kullanmaya çalışırlar. Ve bu şekilde hem zihinsel hem fiziksel boyutta hastaları tedavi etmeye çalışırlar.
Peki yani o zaman şunu mu anlıyoruz? Mesela bir belli hastalıklarda belli ilaç mı kullanıyorsunuz? Şurup mu kullanıyorsunuz? İğne mi kullanıyorsunuz? Ne kullanıyorsunuz mesela?
Aslında buna tam olarak ilaç da diyemeyiz.
Evet.
Yani sulandırmak ve çalkalamak suretiyle aslında suyun enerjisiyle nakledilmiş mineral, bitki veya bir hayvan özünü enerjisel olarak biz hasta iletmiş oluyoruz. Burada hastalığın adı önemli değil. Semptomun adı veya semptom tarzı önemli. İşte acı yiyorum, başım kaşınıyor gibi böyle. Veya işte sırtım kaşınırken de aynı zamanda sağ omzum ağrıyor gibi. Aslında biz doktorlar bunu dinlediğimizden çok da önemsemediğimiz gibi görünen belirtileri, bulguları da araştırmalarımıza dahil ediyoruz. Ve bu şekilde hastaya özgü bir remedi diyoruz bunlara. Bir remedi, çare demek. Bu hastalarımızda uygulamaya çalışıyoruz.
Peki bu yani belki yine tekrar olacak ama Bunlar hani çok basit, herkes tarafından hazırlanır mı? Nasıl hazırlanır ve nasıl etkiler yani özellikle?
Şimdi tabii ilk bulanlar suda özellikle çalkalanmak suret. Mesela 1 mililitre bir ilacı 99 mililitre saf suda çalkalıyor. Mesela ilk etapta buradan alınan 1 mililitre suyu, sulu ilacı diyelim. İkinci aşamada gene 99 mililitre gene çalkalıyor. Bu şekilde 30 defa 30 aşamadan geçtiğini düşünün. Zaten içinde ilaç kalmıyor.
Evet.
Böyle ilaçların, buna ilaç demek de doğru değil, remedi diyoruz artık, çare. 200. 1000. aşamalarda olduğunu düşünün. Uygun dozda, uygun potansiyelde veya enerjide verdiğimizde inanılmaz güzel sonuçlar oluyor. Zihinsel olarak da rahatlamalar oluyor. Fiziksel olarak da. Aslında biz enerjiden ibaret. Yani çok alışa geldiğimiz şeyin çok dışında. Yani biz tıp eğitimi veriyoruz. Çok böyle bulgu, etki sonuca bak. Onu fiziksel boyutta çok kendimizi parçaladığımız için ve enerjisel boyutta çok fazla düşünemez oluyoruz maalesef. Aslında bizler, bütün yaratılanlar, hepsi bir enerji boyutunda da çok önemli şeylerimiz var, boyutlarımız var. Homeopati bunlara da hitap ediyor işte. Ya yani enerjiden ibaret olduğumuzu aslında. Aslında en başta da bir ruhsal, zihinsel boyutta olduğu hastalıkların bizi söyleyerek aslında bunlarla beraber ele alınan bir ilim tarzı.
Bilim tarzı. Şimdi ben genellikle bu sohbetlerimizi hep tabii radyodan yayın yaptığımız için özellikle dinleyenlerimizin kafalarında bir şekillendirme, bir böyle hani bir film şeridi gibi. Bir mizansel yapsak, bir hasta size gelsin. Bu hastayla ilgili mesela nasıl bir süreçten geçiriyorsunuz? Bir fizik muayene mi yapıyorsunuz? Bulguları mı dinliyorsunuz? Anamnez mi alıyorsunuz? Yani sorgulama mı yapıyorsunuz? Ondan sonra hangi hastalığa hangi remediyi vereceğinizi süreç başlatalım. Bir hastanız geldi size.
Değerlendirmesi aslında yine geldikten çok daha farklı. Biz zihinsel fıtrat yapısını diyelim, onu analizini yapmak durumundayız.
Hastamızda, bunu sorguluyorsunuz.
Evet, ya da danışanımız da diyelim, onu sorguluyoruz. Şikayetlerin gelişim tarzı, zihinsel altyapı. Ve bu zihinsel altyapıyla hastalıklara vermiş olduğu tepkinin seviyesi. Bunların analizlerini yapıyoruz. Yaklaşık bir buçuk saat kadar bir görüşmemiz oluyor.
Bir buçuk saat.
Evet, çok detaylı. Bazı kişilerde tabii daha belli başlı hastalıklar olduğu için daha kısa da sürebilir.
Evet.
İşte üretilmiş bu potansiyeldeki dilüe edilmiş, sulandırılmış enerjetik suların şeker globüllerine, hardal tanesi kadar minik şekerciklere bunlar yediriliyor. Biz bunu hastamıza 7-6
suretle... Bunlar hazır yani.
Hazır. Bunlar özellikle hani Türkiye'de bunlar ruhsatlanma aşamasında neyse ki çok şükür. Ama genelde bunlar yurt dışından geliyor. Ve bunları biz hastalarımıza işte hangi saatte ne kadar kullanacağımızı tarif ediyoruz. Şeker globüllerini, kürecikleri diyelim. Onları tarif edip verip onlar evde veya nasıl uygunsa tariflere uygun olarak dil altlarını alıyorlar. Bazen bir bebek, bazen yeni doğan, bazen bir kanser hastası terminal dönemde. Yani herhangi bir kişi bunu çok rahatlıkla alabilir.
Peki dozlaması mesela günde birkaç tane, bir tane, çok tane ya da kaç gün?
İşte o da hastamızın enerji seviyesi, hastalığın gelişim tarzı, süresi, hastalığın özelliği, zihinsel boyutta mı yoksa çoğu defa fiziksel boyutta mı? Bunların hepsinin bu durumları değiştiriyor. Bazı tedaviler haftada bir tek globül oluyor. Bazı ayda bir olur. Bazı her gün bir defa oluyor. Bazen sabah, öğle, akşam oluyor.
Ne kadar sürüyor mesela? Bir yıl, iki yıl falan filan.
Ya aslında genel hatlarıyla bir hastalık süreci uzun bir zamanda gelişmişse tedavi nispeten uzun oluyor. Ama kısa bir dönemde gelişmiş bir hastalıksa kısa dönemde de hastalık hemen cevap verebiliyor.
Acil durumlarda da ilk yardım noktasını
var.
Kullanıyor değil mi?
Evet, mesela? Acil durumlarda da var. Onlar da güzel. İlaçsız, güvenli, böyle antibiyotiğe, analjeziye yapmadan, başvurmadan uygun kişiler tarafından verilirse tabii ki, eğitim almış uygun uzmanıyla.
Evet.
Onlar tarafından
kimler
verilirse.
Kimler bu tedaviyi verebilirler, homeopatik tedavileri?
Şimdi Türkiye'mizde bu tedaviyi doktorlar verebiliyor.
Hekimler.
Doktor eczacı işbirliğiyle beraber oluyor buna. Hekimler, sertifikalı, Sağlık Bakanı onaylı sertifikalı kişiler, doktorlar veriyor. Ve üretimlerini eczacı arkadaşlarımız yapıyor. Bunlar böyle işbirliği bir koordinasyonumuz var. böyle bir arkadaşça bir durumla beraber hallediyoruz.
Peki şöyle bir sıralama yapsak mesela şu an ülkemizde özellikle belli başlı hangi hastalıklarda kullanılıyor bu homeopati tedavisi?
Aslında kullanılmadığı yer yok gibi.
Kullanılmadığı yer yok.
Yer yok gibi. Evet. Yani hemen şu anda bizim mesela bizi en çok zorlayan hastalık grupları kronik hastalıklardır. Hmm. Mesela kanser hastalıkları var, diyabet şekerinden, tansiyonundan bunlar dahil. Hmm. Akut durumlar, acil ateşler, gripler şu anda çok gündemde.
Orada var mı ağrılar, influenza, korona ile ilgili falan böyle?
Var. Semptom dedik ya, yani bu belirtilere yönelik. Yani diyelim ki bir gripal hastalıkta burun çok akıyor, yüzü kızarmış, ateşi
eklem
var.
Eklem ağrıları.
Bunlarla alakalı semptoma yönelik de yaklaşıp akut durumlarda daha ziyade semptomla alakalı veriliyor. Bu semptomları örtecek o benzeri etkileri yapmış olan remedileri vermiş oluyoruz. Bunlarla beraber güzel sonuçlar alıyoruz.
Yani her hastalıkta kullanabiliyoruz.
Evet. Peki, yeter şöyle, ki güzel değerlendirme yapılsın.
Şöyle bir cümle girivereyim. Kullanmadığımız hastalık var mı? Ya da kullanmamızın yasak oldu, kontraendik oldu ya da var mıdır öyle bir aklınıza gelen bir çırpıda şu hastalıklarda kullanılmaz dediğiniz homeopati ile alakalı?
Vital seviyesi çok düşük kişilerde biraz temkinli olun deniliyor. Ya diyelim ki hani Allah vermesin terminal dönemde bir kanser hastası. Onda da o potans dedik ya, enerji sulandırma seviyeleri onları çok dikkat ederek verilebilir. Yani genel enerji çok düşük kimselerde bunları çok dikkatli vermek lazım veya biraz uzakta durulabilir. Eyvallah.
Peki az evvel bir cümle söylediniz. Homeopat dediniz. Bir geçti o kelime. Homeopat kim?
Homeopati eğitimi almış. Evet. Bu tedavi yapma yetkisinde olan doktora ya da kişiye deniyor.
Peki evet. Peki bu şimdi tabii biz tıbbi ilaçları eczaneden alıyoruz. Bu homeopatla ilgili tedavide kullandığınız ilaçları nereden tedarik ediliyor onlar?
Şimdi şu aşamada hani eczacı arkadaşlarımızla beraber onların tabii ruhsatlanma aşamalarından sonra daha rahat olacak.
Mesela başka ülkelerde nasıl yapılıyor mesela? Yaygın olan ülkelerde mesela.
En yaygın tabii Almanya'da. İngiltere'de yapılan anketlerde %70'e yakın hastalar önce homeopatiyle başlıyorlar. Kanada'da %70. Japonya'sı var. Hindistan bu konularda epey iyi. Böyle dışa...
Peki en iyi, en çok uygulayan ülke Almanya mı acaba?
Şöyle diyeyim. Hindistan bu konuda hani ilaca dışarı bağımlılığı epey azaltmış durumda homeopatiyle. Yani 400 bin homeopat var Hindistan'da. 200 kolejleri var. Almanya da güzel. Almanya da güzel ürünler üretiyor. Çok tabii esas orada başlamış bu tedaviler. İngiltere, Almanya... Kanada ve Amerika'da da kolejler var, üretilen yerler var. Yani Batı dünyasında epey bilinen, aslında çok da başvurulan bir tedavi. Çok da güvenli olduğu için insana güvenle başvuruyorlar tabii.
Peki bu noktada hani ülkemizde kimler kullanıyor? Yani bunun eğitimi nasıl özellikle? Yani her hekim mesela tıp fakültelerinde bu ders anlatılıyor mu? Bu veriliyor mu bu eğitim? Dinleyicilerimizi merak ediyorlar şu an.
Evet, tıp fakültelerimizde hani geleneksel tıp hani resmi olarak değil de böyle biraz gayri resmi tarzda bazı konulara değiniliyor. Yani bitkisel tıp olarak, ama resmi müfredatta henüz yok. Tıp fakültesi mezunu olduktan sonra geleneksel ve tamamlayıcı tıp olarak 2014 yılında bir yönetmelik, Ekim ayında 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından bir yönetmelik yayınlandı. Ve bundan sonra zaten epey bir önümüz açıldı. Ve böylelikle standart edilmiş eğitimler ve kimler bunu uygulayacak, nasıl uygulanacak ve bunlarla alakalı düzenlemeler yapıldı. Bu çok güzel oldu. Ve gayet güvenli, kimler uygulayabilir. Bunlar rayına oturdu diyelim.
Çok güzel. Çok güzel. Peki bu az evvel bahsettiğiniz remediler... nasıl imal ediliyor? Mesela bitkisel midir bunlar? Sentetik midir? Kimyasal mıdır? Nüvesi nedir?
Aslında bazı bitkiler mineraldir. Yani diyelim ki işte arsenik var, kulağa biraz zehirli gibi geliyor ama evet. Çok çok tabii dirile edildiği için içinde madde de kalmadığı için onun enerjisini veriyoruz mesela. Yani demiri var bunun, platini var, silisyumu var. Oh. Bunlar mineral grupları var bir. İkincisi çok daha büyük sayıda bitkisel grup var. Bitkilerin özleri, onlardan imal edilmiş, işte dilüye edilmiş sıvılar içerisinde tutuluyor. Bir kısım hayvan özleri var mesela. Bunlarla beraber o özleri çok çok iyi dilüye edilmiş, sulanmaya çalkalanmış aşamalardan geçmiş halde bu sıvılardan şeker globüllerine, küreciklere bu enerji aktarılıyor. Ve özellikle dil altı veya dil altı alamayacaksa çocuklar mesela diyeyim çok kooper olmayabilir. Suda çalkalama yöntemi var. Onunla beraber hastalara tedavi ulaştırmış oluyoruz.
Çok güzel. Peki özellikle tabii sizin alanınıza da giren kısım, Allah hepsine şifa versin. Kanser hastalarında, kronik hastalıklarda kullanımıyla alakalı şu an 2020 Türkiye'sindeki durum ne?
Sadece homeopati olarak mı? Homeopati olarak şu anda tabii semptomoloji olarak gidiyor. Tabii ana tedavi klasik anlamda kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi. Bunlarla beraber biz destek anlamında, kemoterapi yan etkileri, diyelim ki nöropatetik gelişte sisplatin tedavisinden sonra bununla alakalı verilebilir. Veya bir radyoterapi yanığı veya bir kızartısı diyelim mukozitleri. Bununla alakalı verilebilir. Genel halsizlikle alakalı remediler verilebilir.
Yani destekleyici ve yan etkileri özellikle engelleyici noktası evet. Değil mi özellikle?
Biz çoğu defa mesela steroidler önceki zamanlarda, yıllar önce biz veriyorduk ama tabii bağışıklık sistemi önemli ölçüde tabii azaltıyor. O bakımdan iyi olmuyordu. Uzun dönemde şeker hastaları da çok etkileniyordu. Ama homeopatiyle beraber hani enerjiyi düşürmeden hastaya daha iyi desteklerde verebilme imkanımız oldu.
Anladım. Peki yaklaşık belli birkaç senedir tam bu konuyla ilgilisiniz Eren Hocam. Homeopati tedavisiyle ya da bu platformda sizi en fazla etkileyen, şaşırtan ya da unutamadığınız bir şey. Hasta ya da bir hastalık ya da bir durum.
Evet. Hemen aklıma gelen diyelim. Evet. Mesela 14 yaşında bir kızcağızımız vardı. Sürekli öksürük atakları evet. geçiriyordu. Bir 15 dakika sürüyor ve günde 20 defa atakları var. Nöbetler haline geliyor öksürük atakları. Hani fizyolojik olarak herhangi bir hastalık tespit edilememiş ve hemen her akşam acil servisteler. Bu halde bir tanıdık tarafından bana danıştılar. Hani tanıdık olduğu için ben de ilgilenmek durumunda kaldım. Neticede bu görüşmemizi yaptık. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar sürdü. Uygun remediyi araştırdık, bulduk. Sadece tek bir şeker globülü dil altına koyduk. %30 ilk aşamada öksürük atakları geçti. Sonra ikinci hafta tekrar başka bir kürecik daha verdik dil altına. Şu anda 2 aydır öksürüğü yok.
Harika.
Yani mesela beni çok çarpıyor, çok sevindiren bir olgudur, vakadır.
Tabii, ne kadar güzel.
Bunun gibi mesela böyle daha ziyade böyle fiziksel boyutta hani bir kitle yok, bir şey yani ağır hastalığı olmayan kişilerde daha hızlı tabii etkiyi görüyoruz. Ağrı tedavileri öyle. Diyelim ki bir kemoterapiye bağlı nöropati gelişmiş. Yani bunlarda hızlıca uygun remedi verildiğinde etkileri görüyoruz. Ağrı tedavileri öyle.
Peki şöyle tabağın diğer tarafından bakarsak, modern alışılageldiğimiz tıbbın mesela yetersiz kaldığı, homeopatinin bir tık öne çıktığı durumlar var mı özellikle rahatsızlıklar? Ya da
şimdi mesela işitme azlığı olan yeni doğan bir ay önce bizim tanıdığımız getirdi. Yani bir viral CMV virüsüne bağlı bir ani işitme kaybı, %90 işitme kaybı, odolojik testi. Tabii aile perişan. Ben onlara bir remedi verdim. İşte bu hafta yeni bir odolojik test daha yapılacak. Yani çocuk, ya bebek tepki vermeye başladığında daha ziyade odolojik testi beklemek lazım. Bunun gibi hani çok da heyecanla beklediğimiz, güzel sonuçlar aldığımız durumlar oluyor.
Harika. Harika. Peki ben genellikle size sohbette çok güzeldi. Sonlarına yavaş yavaş geliyoruz. Genellikle sohbetin sonunda şöyle bir soruyla özellikle programımızı kapatmak isterim. Şu an 2022 Şubat'tayız. Eren Bey, bir sene sonra, iki sene sonra, 10 sene sonra bu homeopatiyi Türkiye'de nerede görmek ister ya da nerede düşünür? Nereye gider bu homeopati Türkiye'de ileriki zamanda?
Şu anki haliyle bakanlık iyi destekliyor.
Evet.
Hem yasal olarak, ruhsatlanması hı-hı. olarak da, eğitim olarak da. Ve bunun belli bilimsel tabına da oturmak suretiyle araştırmalı hı-hı. yapmayı da destekliyor.
Çok güzel.
Hem hastanede uygulansın, Batı tıbbı olarak ikimiz beraber el ele gidelim, beraber hı-hı. çalışma yapalım olarak da önümüz açılıyor. Hı-hı. Ben iyi görüyorum. İlaca bir yurt dışı bağımlılığını azaltacağını da düşünüyorum. Hı-hı. Daha da önemlisi...
Şu an ülkemizde imalat yok değil mi
Özel? Yok.
Yok.
Ama olacak.
Olacak.
Çok yakın zamanda olacak. Ruhsatname yönetmelikleri de çıkacak. Hastanın daha ziyade hani zihinsel, psikolojik, fiziksel her boyutta büyük yarar göreceğini ben düşünüyorum. Çok fazla ülkemizde kronik hastalıklar çok arttı maalesef.
Tabii.
Yani bir çevre şey var, kirlilik, çok çeşitli nedenleri
var.
Stresli bir hayat yaşıyoruz.
Doğru,
hemen herkes bir takıntı, bir heyecan, evet. bir şeye de yani bir
ağır
koşturmada her türlü maruziyet de var.
Evet.
O yüzden böyle çok güzel, enteresan ve güzel cevap verecek tedavilere de ihtiyaç var. Bir de bu yönlere bakalım, bir de bunları yapalım. Yeter ki iyi eğitim almış, ayakları yere basan ve iyi analizle beraber iyi remedi alınca güzel cevaplar olacağına ve ilerisinin çok iyi açık olduğunu düşünüyorum.
Harika. Evet sevgili dinleyenlerim, bugün belki de uzun süredir duymadığımız ya da ilk defa duyduğumuz bir ve Almanya'da, İngiltere'de de, Hindistan'da yoğun kullanılan bir tedavi şekli olan homeopatiyi ilgili uzmanıyla konuşmaya gayret ettik. Tabii Eren Hocam birçok konuyla ilgili, onu biz diğer konularda da çağıracağız inşallah. Bugün homeopatiyi ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Eren Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık.
Sağ olun.
İnşallah bir sonraki haftalarda yine beraber oluruz.
Teşekkür
evet efendim, olur. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.
A'dan Z'ye sağlık.